Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Tunahan Saftır.
Tunahan'la beraber oyun ve teknoloji dünyasındaki haberleri sizlere ulaştırmak üzere birlikteyiz. Gamescom başladı, oyun dünyası kalabalık bu hafta.
Evet, bu hafta oyun dünyasında sürekli olarak yeni oyunlar, yeni tanıtımlar, videolar geliyor. Biz açıkçası takip etmekte zorlanıyoruz. Çok hızlı bir etkileşim var ama şöyle bir durum var. Geçen senelere oranla kıyasladığımızda sanki çok büyük baba yapımları pek fazla göremiyoruz.
Gelen E3'te oyunlar patlattılar çok... hepsini evet. Zaten.
Daha çok zaten hep E3'te durulan oyunlarla ilgili yeni videolar görüyoruz. Bakalım seyri bundan sonraki günlerde nasıl olacak? Çünkü önümüzdeki günlerde devam ediyor olacak.
Gökhan Yılmaz bizden Gamescom'u takip ediyor ve Gamescom özel sayfasında benim sunucunumara.com bulunan bu özel sayfada bütün Gamescom haberlerimizi takip edebiliyorsunuz. Tek bir noktadan bütün içerikleri ulaşmanız mümkün arkadaşlar. Eğer gelişmeleri anan takip edeceğim diyorsanız mutlaka bu sayfayı ziyaret edin diyoruz. Ve Türkiye'den teknoloji haberleriyle ikisi bile başlıyoruz. TÜİK, Türk halkının teknoloji kullanım alışkanlıkları ile ilgili bazı istatistikler yayınladı ve ilginç rakamlar var. Mesela ülkemizde 10 haneden 8'ine internet ulaşabilir durumdaymış ve dilerse buradaki kullanıcılar internete erişebiliyorlarmış. Geniş bant internetin ulaşım oranı ise %73 olarak kalmış. İnşallah bunun %100 olduğunu, hatta gigabit internetin %90'ların üzerinde haneye ulaştığını görüyor oluruz. Çünkü fiber altyapısının gelişmesi lazım.
Evet, kesinlikle. Zaten fiber altyapısı mesela metropoldeyiz şu anda, İstanbul'da yaşıyoruz. Evimin etrafında hep fiber kablolarını döşendiğini görüyorum ama bir türlü daha evime girdiğini göremedim ki bu oranların düşük olmasının bir noktada da sebebi herhalde sadece İstanbul'dan bakıyoruz belki biz. Ülkemizin farklı bölgelerinde, doğu bölgelerinde internet erişim sıkıntısı, teknolojik imkanlara erişim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımız
İstanbul'un
da var.
İstanbul'un içinde var, yani, bırak hani başka yani bölgeleri.
Yani bizde böyleyse diğer yerlerde durumlar nasıldır diye düşünmeden edemiyor insan.
Ne yazık ki. Mesela internet erişim imkanı bulup da internete erişmeyen, interneti kullanmayan insanların çok büyük bir oranı da demiş ki ben iş yerimde internet kafede zaten bu işi görebiliyorum, ihtiyacımı giderebiliyorum. Evime bu yüzden internet alma ihtiyacı hissetmedim. Bir kısmı
ya da komşudan Wi-Fi çekiyor.
Belki de olabilir, onu söylemeye korkmuş olabilir gerçekten olabilir. De. İnternetten alışveriş oranı ise internete bağlı insanların içinde %34 olarak kalmış. Bu grup sorun yaşayanları sorduklarında %24'ü, internetten alışveriş yapanların %24'ü evet demiş ben internetten alışverişimde sorun yaşadım. %50'si siparişli verdiğinin geç gelmesinden yakınmış. Bir diğeri de işte ya hasarlı ya da yanlış ürünün gelmesinden dert yanmış. Özellikle TV'den alışveriş yapıyorlarsa, TV'den satış yapan bazı kanallardan oralarda çok sıkıntı yaşayan vardır diye tahmin ediyorum. Alışverişlerin oranlarını da yazmışlar mesela. %60'ı giyinmiş, %30'u uçak, otobüs, araç kiralama gibi eşyaları, yani servisleri kullanmış internet üstünden. Diğer istatistikler de aslında gerçekten enteresan. Mesela son 3 ay içinde hemen her gün veya haftada en az bir kez internet kullanan, düzenli internet kullanıcı sorunu %94.9'muş. Yani bir şekilde eğer internete bağlıysa evinde mutlaka düzenli olarak bu internet bağlantısından yararlanıyor insanlar. Evet, doğal olarak fatura ödüyorlar ve yani, yoksa fatura ödemezler kullanmasalar. Mesela cep telefonu ve akıllı telefon bulunan ev sayısı %96.9 olarak çıkmış. Neredeyse ulaşılan tüm hanelerde cep telefonu var. Sabit telefonu kullanım oranı çok düşük tabii ki, %26. %26 olması bile yani oldukça yüksek aslında bana sorarsan. Bir diğer enteresan bir olay var. Mesela bilgisayar kullanan, hanede bilgisayar varsa bu bilgisayarın tipi sorulmuş. Bilgisayar olanların %22.9'u masaüstü bilgisayar kullanıyormuş. %36.4'ünde taşınabilir bilgisayar mevcutmuş. Geri kalan da tablet ve internet erişimi televizyonda bu şeyin içine dahil edilmiş. Hani internete nasıl erişiyorsun kısmında. Yani onlar da bir bilgisayar saymışlar arkadaşlar. Yani internette her zaman insanlar bir bilgisayardan ulaşmıyorlar. Tablet de bütün evin internet ihtiyacını gidermek için kullanılabiliyormuş. Tabii gönül ister ki fiber her eve girsin. Herkes çatır çatır
bu internet ucuz olarak kullanabilsin. Bu istatistikleri görünce ben de şunu dedim. Biz herhalde oyuncu olarak, oyun tutkunu insanlar olarak biz herhalde %10 bile değil %5'lik bir devre falan giriyoruz masaüstü bilgisayarlarımızla.
İster istemez. Bir diğer haberde TİB'in kapatılması. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı resmen kapatıldı arkadaşlar. Dinlemelerin merkezi olarak görev yapıyordu. Bütün iletişim ağının üstünden geçiyordu. Kapatılarak aslında BTK'ya devredildi bütün hakları ve yetkileri. Bakalım gelecekte yansımaları nasıl olacak? Zor bir dönemden geçiyoruz hepinizin bildiği gibi. İnşallah gelecekteki yansımalar hepimizin hayrına olacak şekilde olur. Çünkü şu an ne yazık ki bazı kararların acilen alınması gerekiyor. Ve acil alınan kararlar da her zaman
sağlıklı olmayabilir.
Çok üstünde düşünülmüş, ince araştırılmış olmayabilir. Hep beraber bunu göreceğiz. Bir diğer önemli haber de ülkemizle ilgili. İtalya ürünler için yeni bir dönem başladı ve artık gümrükten geçerken enerji verimlilikleri test edilecek ve enerji verimliliği eğer iyi bir seviyede değilse gümrükten geçmesine izin verilmeyecek. İlk olarak elektrik motorları, elektrik süpürgeleri ve klimalar üstünde direkt olarak bu testler yapılacakmış. Daha sonrasında ise Avrupa standartları gereği her cihazın enerji verimliliği konusunda testler gerçekleştirilecekmiş. Standartlar belirlenecekmiş. Önemli bir konu bu. Mesela şöyle önemli, biz elektrik üretimi konusunda sıkıntılar yaşayan bir ülkeyiz ve enerji verimliliği yüksek binalar, enerji verimliliği yüksek cihazlar sayesinde aslında gelecekte kuracağımız santral oranını iki kat daha aşağı çekmemiz mümkün. Şu anda Çin'de yaşanan çok büyük bir sıkıntı var. Yine enerji üretimi konusunda Çin de büyük sıkıntılar yaşıyor. Çünkü orada köyden şehre geçiş inanılmaz hızlı gerçekleşti. Ve şu anda Çin elektrik üretimi yeni gelişen şehirlerin elektrik ihtiyacını karşılayamayacak seviyeye gelmiş durumda. Orada hükümet özellikle yeşil binalar yapılması konusunda çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor. Çok ciddi mühendislik harcanıyor. Ve binaların harcadığı elektriği içindeki insanlarla beraber %50 aşağı çektiklerinde gelecekteki İki kat büyük şehirleri de aynı enerji altyapısıyla destekleyebilecekleri konusunda hemfikirler.
Ya burada İstanbul'da bile sıkıntı yaşıyoruz. Yaz dönemlerinde özellikle her yerde klimalar açık olduğu zaman ben oturduğum yerde 2-3 günde bir bazen geceleri özellikle elektriğin çok fazla kesildiğine
şahit oluyorum. Geceleri özellikle sürekli kesiyorlar elektriği.
Acaba geceleri olanlar diyorum bu kadar insan bu saatte durmuyordur. Ne yapıyordu? Yani tedbir amaçlı bir kesinti mi oluyor? Mesela dün gece de başıma geldi. Bir anlık kesildi gitti geldi. Umarız ki hani bu konuda güzel atılımlar yapılır.
Evet, elektrik çağımızın artık vazgeçilmesi. Bugün elektrikle çalışan arabalardan bahsediyoruz. Akıllı yollardan, akıllı şehirlerden bahsediyoruz. Ve elektrik olmazsa arkadaşlar bu altyapı uzun süre sürdürülebilir olamaz. İşte elektrik kesintilerinin olmaması lazım. Modern çağa yakışmıyor gerçekten de. Bunun için de sadece elektrik üretmek yetmez. Elektrik tüketiminin de dengeli, verimli olması önemli. Bu atılmış adım da gerçekten hepimizin geleceği açısından önem taşıyor.
Evet. Buradan bizi bir başka elektriklendirecek haberle oyun dünyasına geçelim. Half-Life 3 dediğim anda böyle bir herkes heyecan yaptı herhalde. Gamescom 2016'da bir Half-Life 3 posteri gözüktü.
Evet, Gökhan döndü bir fotoğraf çektirmiş zaten.
Evet, herkes bir heyecan yaptı ne oluyor gibisinden. Sonrasında anlaşıldı ki Spiel Tips ve Giga Games tarafından yapılan büyük bir şakaymış bu. Keşke hiç yapmasalarmış dedik açıkçası. Hepimizi bir heyecan sardı. Hani oyunla ilgili yıllardır ortada bir şey yok. Ama yıllardır her yerden sürekli haberler geliyor.
Abi fuarında böyle saçma sapan bir harekete yani, sahne olması yanlış.
İzin
çünkü,
verilmesi bir de o kadar evet, büyük bir poster asılması.
Orada bir sürü editör arkadaşımız var. Zaman harcıyorlar, vakit harcıyorlar. Zaten günleri koşturmayla geçiyor. Bu koşturma arasında ise böyle bir şaka kimi zaman tat kaçırıcı olabilir.
Yani. Onu hemen geçelim isterseniz, bu kötü anıyı unutalım. Battlefield 1'den etkileyici bir video paylaşıldı. Aslında pek çok oyundan paylaşıldı ama biz önemli olanları...
Battlefield 1'in de her videosu etkileyici.
Evet, her videosu etkileyici. Bu yeni videosunda daha çok silahlar üzerine odaklandılar ve atların kullanımıyla ilgili bizlere bazı bilgiler verdiler. Çünkü çok merak edilen bir şeydi. Bir FPS savaş oyununda at nasıl bir işleyişe sahip olacak? Atlar çok özel birlikler olacağı söylendi. Örneğin rakibinize eğer kılıçla saldırıyorsanız kılıçla birebir mücadeleye girecek kadar yakınlaşma imkanı veriyor. Aynı zamanda büyük araçların, tank gibi zırhlı araçların etrafında dolaşarak onları şaşırtma, farklı taktikler uygulama imkanı sağlıyor. Eğer ki medik gibi sınıflardaysanız da çok hızlı bir şekilde etrafınızdaki takım arkadaşlarınızla işte can, şarjör gibi yardımlarda bulunmanızı kolaylaştıracağı söyleniyor. Yeni videoda oldukça etkileyiciydi. Açıkçası gitgide hype yükseliyor ilk videodan itibaren.
Sorma, evet.
Ne noktaya gelecek ben de merak ediyorum.
Ve gören herkesin söylediği bir şey var ki grafikleri inanılmaz diyorlar.
Kesinlikle inanılmaz. Bu arada açık beta ile ilgili de bazı bilgiler verildi. 31 Ağustos'ta açık betanın başlayacağı söyleniyor. Biz açıkçası denemek için sabırsızlanıyoruz.
Evet, bütün ekip herhalde birbirimizin orada kafasını balyozla eziyor oluruz.
Evet.
Gerçi ben de 31 Ağustos'ta şöyle bir şansım var. FIFA için Almanya'ya gidiyor olacağım.
Şanslı.
Allah ya.
Belki orada deneme fırsatı
i̇nşallah,
bulursun.
İnşallah.
Evet, istersen teknolojiden tekrar devam edelim.
Evet. Tunağan bugün bayağı bir şeyli gidiyor. Tasarruflu gidiyor evet, anlaşılan. MacGyver'ı tanımayanınız yoktur diye tahmin ediyorum. Özellikle 80'lere damgasını vurmuş dizilerden bir tanesiydi.
Ben tanımıyorum ne yazık ki.
Evet. Benim gençliğimin aslında her işi yapabilen adamı anlamına geliyordu. Bir genelde onu bir depoya kapatırlardı. Yakalanırdı hep böyle. Aslında beceriksiz bir ajandı gizlilik konusunda. Onu hep bir depoya kapatırdı kötü adamlar. O da o depoda bulduğu işte şurup, aspirin gibi şeylerden atom bombası icat eder. Patlatır ve oradan çıkardı genelde. Ya da kapıyı açmanın bir yöntemini bulurdu. O kadar tuttu ki dizi 7 sene boyunca devam etti. İnsanlar artık yetenekli insanları, bir şeyler üretme kabiliyeti olan insanları böyle değişik şeylerle MacGyver demeye başladılar. Yani onların ortak ismi olmaya başladı.
Ki o tarz içerikler her zaman televizyonda izleniyor. Mesela Mythbusters diye bir program vardı bir dönem. Farklı farklı deneyler yaparak çeşitli şeyleri elde ediyorlardı. Bu tarz şeyler insanların her zaman ilgisini çekiyor. Hele ki dizi formatında.
Mythbusters'ın özel bir serisi var. MacGyver'ın filminde yaptığı şeyleri gerçek hayatta deniyorlar ve hiçbir işe yaramıyor gerçekten. Hiçbir şekilde birine dayanmadı ortaya çıktı. Biz de onu ağzımız açık izlerdik. Aa bak böyle mi işlen, not almaya çalışırdık bak işe yarıyormuş diye. Halbuki gerçekten yani, tamamen uydurma dizi saçması iyilesi bir şeymiş. Şimdi tekrar arkadaşlar televizyon dünyasının yeni bir dizi olarak dönüyor. Bayağı bir değiştirmişler. Bizim gençliğimizde izlediğimizde pek bir alakası kalmamış ama yine eminim ki merakla izlenen diziler arasında
bir herhalde diyebiliriz. Yani
öyle olmuş. Bu sefer bir sürü arkadaşı var. İşte kimisi silah kullanma konusunda uzman, kimisi işte hacker falan çağımızda uydurmuşlar. MacGyver'ımızda biraz James Bond havasına kavuşmuş. Bu sefer pek de böyle yakalanıp bir depoya hapsedilmiyor da evet. Elindeki cihazlarla daha farklı
artık
işler yapabiliyor.
Biraz daha günümüz teknolojisiyle yani
biraz yeni bir biraz daha aklı başına gelmiş.
MacGyver
2.0. Biraz öyle olmuş gerçekten de. Güzel bir dizi olacağına eminim. Ben merakla bekliyorum açıkçası. Bir ilk bölümünü görmemiz lazım. Bir diğer haberim de Bitcoin ile ilgili. Bitcoin biliyorsunuz hep bir tartışma yaratıyor. Bazen soygunları anlatıyoruz Bitcoin soygunları. Bazen değeri düştü diyoruz. Bazen arttı diyoruz. Şimdi ise Türkiye'de Bitcoin alışverişi yapabileceğiniz bir sitenin banka hesaplarının kapatılması nedeniyle bu sitenin artık alışverişe imkan tanımaması oldu. BTC Türk isimli Bitcoin takas sitesi arkadaşlar gerekli kurallara uymadığı gerekçesiyle banka hesaplarını durdurma kararı geldikten sonra artık Bitcoin alışverişine izin veremez hale geldi. Siteden yapılan açıklamaya göre eğer elinizde Bitcoin varsa ve Türk lirası hesabınızdan para çekmek istiyorsanız size hala da yardımcı olabilirler. Ödemeleri yapıyorlar ama henüz Bitcoin satışı ve alımı şu anda kapalı durumda emniyet için. Çok yakın bir zamanda yetkililerle anlaşarak geri döneceklerini duyurmuşlar. Önemli bir adım. Şöyle sıkıntı var. Mesela BTC Türk açıklamış demiş ki biz şu anki hassas dönemde zaten kesinlikle isimsiz, kim olduğu belirsiz işlemlere izin vermiyoruz. Biz isim ve kimlik bilgisi alarak bu işlemleri gerçekleştiriyoruz demiş ama Bitcoin'in özünde takip edilememesi yatıyor. Ve şu anda çok hassas bir dönemdeyiz. Kesinlikle. Ülke dışına çok yüklü paraların, kanun dışı paraların çıkartılması için de kullanılabilir. Evet. Haklı bir nedenden tedbir amaçlı kapatılmıştır büyük ihtimalle. Bu tehlike geçtikten sonra büyük ihtimalle ben işlemlerine tekrar izin verileceğini düşünüyorum.
Evet, buradan oyun dünyasındaki haberlere doğru yavaş yavaş tekrar geçelim. No Man's Sky ile ilgili bazı haberlerimiz var. Yakın dönemde çıkış yaptı. Açıkçası biraz Sony'nin de beslemesiyle birlikte çok fazla hype'a neden olmuştu. Bunun da altından ne yazık ki kalkamadı. Ancak buna rağmen Sony'nin yeni IP bazında en iyi çıkış yapan 5. oyun oldu bugüne kadar ki. Diğer oyunlara baktığımızda PlayStation 4'e çıkış yapmış Destiny ve Watch Dogs'u görüyoruz. PlayStation 2'de Getaway ve PlayStation 3'ten Last of Us'ın çıkışları varmış. Yani bunlarla yarışacak seviyede bir çıkış yapıp da bu kadar başarısız olma durumu hakikaten üzücü. Çünkü PC tarafına baktığımızda da PC oyuncuları gerçekten acı çekiyorlar. Çift işte 980 Ti'li sistemlerde bile işte sabit 60 FPS alamadıklarını, işte GTX 980'li 16 GB RAM'li sistemlerde 15 FPS'li gördüklerini ve sürekli olarak oyunun iadesi için talepler açıldığını söylemişler. Açıkçası No Man's Sky adına çok üzücü oldu bunlar. Belki bir bağımsız oyun olarak kalsaydı, o şekilde çıksaydı oldukça tutan bir yapım olabilirdi yani ama.
Sony desteğini vermiş, makinasında düzgün çalışacak bir oyun olmasını sağlamış anlaşılan.
Evet.
Zaten çıkışından sonra özellikle çoklu oyunculara destek vermediğinin ortaya çıkması falan bir hayal kırıklığı yaratmıştı.
Yani orada bir yalan söylediler, o da hiç yakışmadı zaten.
3-4 saat keyifli vakit geçirebileceğiniz bir oyun aslında.
Evet.
$30'lık, $20'lık bir oyun.
Yani alın, oynayın sonra hemen geri iade edin.
Öyle bir şey
o şekilde belki
evet.
Deneyebilirsiniz. Bir diğer haberimiz, daha doğrusu birkaç haberimiz birlikte Titanfall 2'den geliyor. Titanfall 2'nin hikaye moduyla birlikte gelecek. İlk oyunda yoktu biliyorsunuz. Yaklaşık 8 saat süreceği söylendi. Ancak ne kadar iyi oynadığınıza bağlı olarak bu uzayabilecek
işte. 2
saate de
düşebilir.
Kısalabilecekmiş de demek ki daha kısa sürede de bitirebileceğiz. Bu da ilginç bir detay. Onun dışında oyunun açık betası ile ilgili tarihler belli oldu. 2 adet açık beta yapılacak. Bunlardan ilki bugün itibariyle başladı. Bu hafta sonu boyunca yapılacak. 2 farklı oyun modunda, 2 farklı haritada oynayabileceksiniz. Diğer açık betada 26 ve 28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Onda da bir harita ve bir oyun modu olacak. Yalnız şöyle bir detay var. PC'de beta yok.
Çok enteresanmış. Keşke PC'de de olsaydı.
Onunla ilgili de bir açıklama yapmışlar. Şimdi optimizasyon konusunda yeteri kadar fazla sistemde oyunu deneyemediklerini söylediler. Çünkü optimizasyon dediğin zaman pek çok farklı kombinasyon
evet,
sistemde
doğru.
Denemeleri ve orada optimize etmeleri lazım. Herhalde buna zaman bulamadıkları için de sadece konsollarda beta yapıyorlar. Açıkçası bunun dışında bir diğer detay da Titanfall 2 ile hem single player modun hem de multiplayer modun 60 FPS'de çalışacağını söylediler.
Evet, konsollar açısından önemli gelişmelerden bir tanesi.
Açıkçası benim de çok merak ettiğim bir oyundu. Bu hafta sonu itibariyle indirebilirsiniz, oynayabilirsiniz. Bizim de bununla ilgili bazı çalışmalarımız olacak
evet.
Diyeyim.
PlayStation 4 ve Xbox One sahipleri gerçekten şanslılar. Dünyanın ilk kuantum uydusu yörüngeye fırlatılmış arkadaşlar. Çin'in özellikle önem verdiği araştırmalardan bir tanesi ve bütçesini söyleyeyim habere başlamadan önce $101 milyar bir bütçeyle bunu gerçekleştiriyorlar.
Çok yüksek değil mi ya?
Yani inanılmaz yüksek
i̇nanılmaz
bir bütçe. Kuantum uydusu geleceğin şifreleme yöntemi ve iletişim şekli olarak söyleniyor. Hı-hı. Kırılması imkansız deniyor. Çünkü verileri merkeze gönderirken fotonlar kullanılarak gönderiyormuş ve içinde kuantum parçacıkları varmış. Bu kuantum parçacıkları merkez tarafından okunuyormuş. Eğer birisi bu sinyallere erişmek isterse kuantum parçacıklarında bozulmalar meydana geliyormuş. Ve zaten sistemi okuyamıyormuş. Merkez de direkt olarak bu bozulmalardan birinin o an o şebekeye girmeye çalıştığını anlayabiliyormuş.
Giden bilgileri sürekli değişik, olarak takip ediyorlar.
Evet, bir olay var. Foton tam olarak ne demek diye bir açıklama yapayım diye bir bakayım dedim ama benim fiziğim o kadar yetmedi.
Çünkü bilim kurgu filmi izliyormuşuz gibi bir durum oldu.
Fizik biliminde elektromanyetik alanın kuantumu ışığın temel birimi ve tüm elektromanyetik ışınların kalıbı olan temel parçacıkmış fotonlar.
Helal olsun ya,
hem
bu şekilde bilgi
boyunda oluyorlarmış hem parçacık olarak yer alabiliyorlarmış filan. Resmen yani matematiğin gerçeğe dönüştürülmüş halini kesinlikle burada kuantum uydusu olarak görüyoruz. Geleceğin iletişimi ve kırılamayan teknoloji olarak teknolojisi olarak bakılıyor ama benim asıl dudağımı uçuklatan şey yani Mikius isimli uydunun 101 milyar dolarlık bir projenin ürünü olması.
Yani inşallah hayata geçer de bunu görebiliriz de yani.
Çılgın bir büyük şey yani. Bir görürsek de biz göremeyeceğiz belli ki. Yani, yani. Çin, evet, Şişli'li alışverişi için bilgileri bunu kullanacak. Yani şeye bakıyorsun, kendi uydunu fırlatmayı falan geçtim. Adamlar artık hangi seviyeye yani geçtiler? Yani parçacıklar falan, kristaller, cartlar, cartlar, bilim kurgu filmi gibi gerçekten uzaydan gelmiş bir film gibi. Biz de ne yazık ki bazı sorunlara takıldık kaldık. İnşallah bunları bir an evvel aşarız, silkeleniriz. Bu çağa bir şekilde yetişiriz diyorum.
Yani zaten bu bir eşik. O eşiği atladıktan sonra bir tane gönderdikten sonra o teknoloji, o bilgi birikimi de elde ettikten sonra devamı da geliyor bu ülkelerde olduğu
ya
gibi.
Ne yazık ki teknolojiyi o kadar açtı ki gelişmiş ülkeler. O kadar ileri seviyeye taşıdılar ki hani hep bahsederiz ya. İşte gelişmiş medeniyet gelecek bizi köleleştirmeye çalışacak falan filan diye. Şimdi onu görüyoruz aslında. Yani. Gelişmiş medeniyetlerin ne yazık ki az gelişmiş ülkelerde iç karışıklıkların neden olduğunu, onları köle gibi kullanmaya çalıştıklarını, öz kaynaklarını sömürdüklerini görüyoruz. Şu an Orta Doğu'da yaşadığımız şey aslında filmleri uzaylı senaryosu olarak geçiyor ama uzaylı yani dediğimiz şey batılı gelişmiş milletler oldular. Yani maalesef arada ne yazık ki kültür, yaşam tarzı ve teknoloji olarak öylesi bir uçurumlar
oluyor. Hem bir yandan gelişirken bir yandan da diğer tarafların gelişmemesi için de bir çabalama
ellerinden
var.
Geleni
yani
yapıyorlar. İşte
ne yazık ki
çıkmaza doğru gidiyoruz. Sonumuz hayır olsun. Nvidia tarafında bir gelişme var. İncelemesine de sitemizden ulaşabilirsiniz. GTX 1000 serisi mobil GPU'larını tanıttılar.
Bu
ama
beni
mobil
çok
demeye,
heyecanlandırıyor.
Evet, mobil demeye bir inşaat ister. 1060, 1070, 1080 masa üstünde neyse mobile de aynen öyle taşındı arkadaşlar. Hatta 1070 evet, daha fazla şeydir ünitesi. Daha hızlı olarak geldi. Mesela şöyle söyleyeyim. 1080'in mobil GPU'su 2560 shader varken masa üstü versiyonunda 2560 shader var.
Aynen.
Mobil versiyonu GDDR5X 8 GB. Masa üstü versiyonu GDDR5X 8 GB. Bir tanesi 1733 MHz, diğeri 1733 MHz ama 1070'e geçiyorsunuz. Mobil versiyonu 2048 shader ünitesine sahip. Masaüstü versiyonu 1920 shader ünitesine
masaüstü
sahip.
Masaüstü daha düşük.
Zaten ben şimdi ilk testleri yapmaya başladım. Bize o zaman işte editörlere kılavuz görevi gören şey gelmemişti. Teknik dokümanlar, resmi teknik dokümanlar. Ya testleri yapıyorum. Dizüstü daha hızlı çıkıyor.
Acaba bir sıkıntı mı var?
Bir sıkıntı olması lazım diye düşünüyorum. Yani en kötü aynı çıkması yani lazım. Yani aynısıysa falan diye.
O bile
diye
çok iyi bir
evet
seçenek.
Sonradan baktım ki shader üniteleri farklıymış. Çünkü araştırıyorsun mesela GPU'nun teknik özelliklerine falan baktım o sırada testleri ara verip. Gerçekten arkadaşlar muazzam bir ilerleme var mobil oyunculuk için. Artık kimse masaüstü toplarım daha hızlı çalışır diyemeyecek. Parasını verip dizüstü aldığında masaüstü performansını yapacağız.
Hem artan performans hem de bununla birlikte gelen güç tüketimindeki düşüşle birlikte artık çılgın, çok canavar makina, çok canavar ekran kartları küçücük.
Bilgisayarın evet, içinde de kesisi daha çok dolacak büyük ihtimalle.
Yani evet, buradan oyun dünyasına doğru da geçelim istersen. Bu oyunları, o ekran kartlarında ne oynayacağız? Final Fantasy 15 bu hafta içerisinde erteleneceği haberi çıkmıştı. Yani söylentisi vardı. Sonrasında da resmi olarak 2 ay daha ertelendiğini duyduk ki zaten oyunu takip edenler çok çok uzun bir süredir, neredeyse 10 yıla yakın bir süredir bu oyunu merak ediyorlar. Aynı zamanda Gamescom kapsamında 53 dakikalık da bir oynanış videosu geldi.
O kadar fazla oynanış videosu yayınladılar ki yani artık oyunun her şeyini aslında gördük. Zaten çıkmış bir oyun gibi, eskimiş bir oyun gibi de geliyor.
Zaten oyunun baktığın zaman 40-50 saat civarı bir hikaye modunun çılgın olduğu söyleniyor. Yani gösterdikleri şeyler herhalde onun çok az bir kısmıdır. Ama bu 53 dakikalık videoya baktığımız zaman zaten şu an videoda da görüyorsunuz. Büyük bir downgrade var. Ya yani oyundaki grafikler inanılmaz düşürmüş. İlk gösterilen videolara daha öncesinde çıkan demoya göre
film gibiydi ya.
Kesinlikle. O kadar geniş alanda zaten merak ediyordum hani bu görselliği nasıl verecekler diye. Ki ben çok fazla takan birisi değilim grafiklere. Beni bile yani dikkatimi cezbetti bu durum. Bunun haricinde Final Fantasy ile ilgili yeni bir bilgi daha var. Oyunun koleksiyoncu sürümü duyuruldu. $270 ve içinde Season Pass yok.
Ya saçma sapan bir devre gidiyoruz. Battlefield içinde neydi?
Da yok.
Onda da oyun yoktu. Hani Season Pass'ı geçti.
Oyun yok içinde.
Evet, bu da benzer bir şey olmuş. Yani oyuncuyu sömürmeye yönelik.
Acaba dedim şunu mu düşünüyorum? Hani param yokken önce bir oyunu alayım da sonra param olunca koleksiyoncu içeriklerini alayım diye mi
ne bileyim
düşünürsün
abi
de? Yani o da bir saçma geldi açıkçası.
Garip bir durum, evet.
Evet, bunun dışında Xbox One ve PlayStation 4 tarafında bazı rekabetçi haberlerimiz var. Xbox One Temmuz ayında ilk defa artık sonunda PlayStation 4'ü satışlar anlamında geride bırakmış. Bunun sebebi olarak da, daha doğrusu Amerika'da bu istatistik geçerli. Bunun sebebi olarak da hem Xbox One S'in çıkışı hem de fiyat politikasında bir indirime, evet, gitmeleri söz konusu yakın dönemde. Bu gözüküyor. Ancak bunun karşılığında PlayStation tarafı da boş kalmadı. 4.0 beta güncellemesi geldi. Bazı kullanıcılar bunu erkenden test etme fırsatı buldu. Bizim de haber editörlerimizden Kaan erkenden test etti. Bununla ilgili zaten şu an görselleri de görüyorsunuz. Eğer 4.0'da neler değişmiş derseniz, ilk olarak arayüz daha hızlı şu anda. Onun haricinde oyunlarımızı artık istediğimiz gibi klasörler içerisinde tutabiliyoruz. Bu klasörleri isimlendirebiliyoruz.
Çok önemli olmuş. Arayüz çok kötüydü gerçekten.
Yenilikler sekmesini elden geçirmişler. Artık daha detaylı bir profil sayfasına sahibiz. Ve 60 dakikalık 720p 60 fps video kaydedebileceğiz. Bu da bence çok önemli. Eskiden, evet, çok daha kısıtlıydı bu süreç. Bunun dışında yeni güncellemeyle birlikte artık PS tuşuna bastığımız zaman orada bir mavi ekran açılıyordu hatırlarsan. Oradaki kupa görüntüsü vesaire, tüm alan aslında biraz daha Xbox One'a benzemiş buradaki tasarım. Daha bir kullanışlı hale gelmiş. Açıkçası çıktığı zaman da, yani resmi çıkışını yaptığında, tüm kullanıcı olarak biz de deneyebileceğiz. Benim açıkçası memnun olduğum bir durum. Çünkü öncesi biraz daha yani özürlüydü tam tabiriyle.
Evet, kayıt ve paylaşım konusundaki yenilikler gerçekten çok hoş. Menülerdeki gelişmeler, hızlı ulaşılabilecek sekmeler baya baya geliştirilmiş. Önemli atılımlardan bir tanesiydi. Menünün kullanımında ise favori seçenekleri, evet, işte oyunları tek klasör toplayabilmek falan önemliydi benim için. Çünkü bazen oynamadığım oyunları öyle yerlere atıyordu ki yani vakit harcıyordum ne yazık ki ulaşabilmek için.
Bir de şöyle bir durum vardı. Eğer oyunu daha öncelerde oynadıysan gitgide sona doğru gidiyor. Evet. Ben mesela istediğim oyunu en başta görmek istiyordum ama yok. Eğer web tarayıcısını açsan en başa onu ya, atıyordu. Evet. Bu da çok saçma bir durumdu.
Şimdi ise en çok favorini kullanıyorsan ona göre, evet, bir düzenleme yapıyor. Önemli konulardan bir tanesi. Intel 10 nanometre üretim sürecine hazır olduğunu duyurdu ve ilk müşterisi de LG'ymiş. LG kendi işlemcisini 10 nanometre sürecinde üretecekmiş. Bu da merak uyandırdı sektörde. Acaba telefonlar için gelişmiş bir işlemci sonunda hayatımıza sokacak mı diye. Ama tabii ki LG'nin işlemcisi deyince bu cep telefonları için olmayabilir. Yani illa ki böyle düşünmemek yani lazım. Firma bir sürü şey üretiyor sonuçta ama şu anda söylenen şey ARM'ın Cortex-A73 mimarisini barındıran oldukça gelişmiş A sınıfı bir işlemcinin Intel'in 10 nanometre teknolojisiyle üretileceği konusunda. Gelecek sene işlemci konusunda Samsung, Qualcomm, hemen yanında ise LG'yi görebiliriz. Evet. Önemli konulardan bir tanesi olacak bu. Ve aynı zamanda yeni işlemcilerle beraber, yeni işlemcilerde arkadaşlar 14 nanometre üretim süreciyle üretilecek Kaby Lake ya da Kaby Lake diye mi okunuyor acaba bilmiyorum. Kaby Lake işlemcilerden bahsediyoruz. Artık MOBA oyunlarının oldukça yüksek grafiklerde rahat bir şekilde onboard GPU'larla oynanabileceği konusunda. Bunlar Overwatch gibi oyunlar olacak.
Ya umarız dedikleri gibi olur. Çünkü ne zaman bu tarz bir gelişme olsa, işte el konsolunda PlayStation 4 grafiklerinde oyun oynayacaksınız veya işte telefonunuzda PlayStation 3 ile 4 arası oyun oynayacaksınız deniliyor. Sonrasında hiç öyle olmadığını görüyoruz. Umarız başarabilirler bunu.
Kaby Lake işlemciler şu anki Skylake işlemcilerle karşılaştırıldığında aslında performans anlamında çok büyük geliştirmeler değil, verimlilik anlamında geliştirmeler sunacaklar. Enerji tüketimleri düşecek. Mesela 4 çekirdekli işlemciler 35-95 watt aralığında yer alacaklarmış ki bu da dizüstü bilgisayarların performansının artacağı anlamına geliyor daha hızlı ısınarak. Önemli konulardan bir tanesi.
LG'nin daha önce bazı vukuatlarda vardı aşırı ısınma problemleri gibi bu sektörü. Umarız şimdi daha iyi şeylerle karşımıza çıkarlar.
Evet. Japon teknoloji devlerinden Sony ve Panasonic Formula E ile ilgilenmeye başlamışlar. Formula E bildiğiniz gibi elektrikli arabaların yarıştığı bir yarış organizasyonu. Şu anda Formula 1 kadar popüler değil. Çünkü evet, otomobil tutkunları için ses her şey. Bakmayın siz, o ses
Formula
olmadığı zaman.
Formula 1'de de bayağı bir kısıldı, motorlar küçüldü vesaire,
evet,
ama.
O ses olmadığı zaman pek de ilgilerini çekmiyor insanların. Ama yavaş yavaş popülerliği artmış olacak ki Sony, Panasonic gibi devler şu anda orada yarışan araç firmalarına pil sağlamak, çeşitli teknolojileri aktarmak üzere anlaşmalar yapmaya çalışıyorlarmış. Sony'nin özellikle McLaren Electronic Systems ile bir ortaklığa gitme çabası varmış ki McLaren'ın şu anda Formula E'de yarışan neredeyse tüm araçlara motor sağladığı söyleniyor.
Evet.
Önemli konulardan bir tanesi. Red Bull, Renault, DS, Mahindra, Williams, Advanced Engineering de yine ilk yılın ilk dönemde 1.1 milyar dolarlık batarya geliştirici saftı satın alan Total'e yer vermişler mesela arabalarında, evet, pil olarak. Şimdi orada pil teknolojileri de çok önemli. Sony de şimdi önemli pil üreticilerinden bir tanesi. Gelecek elektrikli arabaların diye geçiyor. Doğal olarak firmanın pil konularında bu tip atılımlar, yeni müşteriler arama kısmına geçmesi önemli.
Evet, yani Formula E, aslında Formula 1 de genel olarak bir popülarite kaybı söz konusu ama bu tarafta eğer elektronik araçların popülaritesinin artmasıyla Formula E de bir yükselişe çıkar mı açıkçası merak.
Ya Formula 1'in popülaritesinin kaybında birazcık da açgözlülüklerinin kurbanı oldular evet. gibi geliyor bana. Artık hiçbir yerden izleyemiyorsun. Her şeyi paraya çevirdiler. Evet. Gitgide fiyatları arttırdılar.
Ve kurallar da rekabeti öldürdü.
Evet bir biraz öyle oldu. Firmalar artık teknolojik üstünlük Hı-hı. sağlayamıyorlar birbirlerine. Tamamen olay pilota kalmış durumda. Her evet. şey aynı. Bu da insanlara zevk vermiyor. Yani Ferrari'nin yeni geliştirdiği bir motorun ya da Renault'un yeni geliştirdiği bir aerodinamik sistemin fark yaratıp yarışlarda fark açması insanlara büyük bir tatmin duygusu yaratıyordu.
Yani şimdi
mühendislik savaşı yerine gitgide saçma sapan bir şeye yani bıraktı.
Daha ticari değişik bir şey oldu. Açıkçası bu durumda bizi üzüyor. Efsane pilotlar da pek kalmadı artık.
Evet mesela Ferrari yani. Üst üste 7 sezon kazandı. 7 sezon kazanmışlar değil mi? Yanlış mıyım? 5 sezon muydu?
Mia Schumacher'le birlikte 7 evet. sezon toplamda diye biliyorum evet.
Ve o dönem en çok izlendiği dönemlerden bir tanesiydi. Neden? Yani çünkü arayı açıyordu. Çok teknoloji üstünlüğü vardı. O bile insanlara keyif veriyordu. İnsanlar eşitliği çok şey yapmıyorlar.
Yani şimdi eğer bir arkandan biri geliyorsa onun önünü kesmen yasak, yol vermek zorundasın gibi durumlar var. Eskiden kapışmalar olurdu. Seyir zevki yükseliyordu.
Evet.
Evet buradan seyir zevkinin oyunlara kontrolcülerinize aktarılacağı bir oyunla ilgili haberimiz var. The Elder Scrolls 5 Skyrim bildiğiniz gibi yeni bir sürümüyle, yenilen bir sürümüyle hem PC'lere hem de konsollara çıkış yapacaktı. Fiyat bilgisi açıklandı. Oyun TR PSN üzerine yani Türkiye PSN üzerinde 194 TL, Xbox mağazasında da 230 TL gibi bence çok yüksek bir fiyat. Yani yeni bir oyun bile olsa eleştirebileceğim bir fiyat ki eski bir oyunla ilgili açıkçası çok yüksek geldi. Bunun dışında da açıkçası bu hafta konuşabileceğimiz, uzun uzun açabileceğimiz çok fazla oyun vardı. Ben onları böyle kısa bir derleme yaptım.
Tabii,
bir de onları size sunayım. Metal Gear Survive bildiğiniz gibi yeni duyurulan, keşke duyurulmasa dediğimiz oyun. $60 olmayacak dediler. 80 mi olacak acaba bilmiyorum.
Ya şöyle bir şey var. Metal Gear serisi Kojima'dan sonra biter mi deniyordu. Bitmiş. Görmüş. Gördük.
Evet bitmiş. Gerçekten
yani. Survive
bitmiş.
Gerçekten para kazanma yönelik iğrenç bir oyun olmuş.
Ne yazık ki. Futbol oyunlarıyla ilgili bazı gelişmeler
Pardon,
var.
Introsunda tabii. bile hiçbir şekilde Metal Gear'le bağdaştırabileceğin sahneler yok yani.
Yani tamamen nasıl para kazanabiliriz? Küçük yaştaki oyuncuların böyle ilgisini çekebilecek neler yapabiliriz diye seriyi bitirmişler. Futbol oyunlarında bildiğiniz gibi bu aralar bir lisans kapışmaları var. Liverpool PES 2017'de lisanslı olarak yer alacağı söylendi. Aynı zamanda PES 2017'nin demosu 23 Ağustos'ta oynanabilir olacak. Football Manager 2017 alternatifsiz bir menajerlik oyunu. O da 4 Kasım'da çıkış yapacak. Ve NBA 2K17'de de aralarında Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Galatasaray Odea Bank'ın bulunduğu 21 Euroleague takımı da yer alacak.
Süper ya valla yani, müthiş.
Zaten takımlarımız Avrupa'da zaten çok başarılı bir şekilde özellikle son yıllarda Fenerbahçe ile birlikte yükselişe geçmiştik. Oyunda da görmek tabii onların
yani son yıllardan ondan önceki yıllarda yani, Galatasaray'ın evet. başarısı söz konusu. Evet. Efes'in başarısı söz konusu. Yani, sen Fenerbahçeli misin?
Ben Fenerbahçeliyim.
Evet Fenerbahçe ile beraber yükselişe geçtik deyince anlaşılıyor zaten. Ya,
son iki yılda Euroleague'de gerçekten büyük başarılar elde ettik.
Başarılı var, Allah'ı var.
Ne yazık ki şöyle bir sıkıntı oluyor. Umarım onun üstesinden gelirler. NBA 2K'da NBA takımlarına inanılmaz özen gösterilirken Euroleague takımlarına hiç özen göstermiyor. Yani hiçbir oyuncunun gerçeğiyle alakası olmuyor.
Yani şimdi adam pazara bakıyor. Yani, en çok bu oyunu nerede satıyorum diye bakıyor. Ona göre yani, oynuyor tabii ki.
Böyle bir durum söz konusu. Bunun dışında tabii işte Mafia 3, Watch Dogs 2, Ghost Recon Wildlands gibi hani sayamayacağım pek çok oyunun videoları sürekli olarak geliyor. Hatta biz bu programı çekerken bile belki şu anda 2-3 tane yeni video yayınlandı.
Watch Dogs 2'nin bayağı bir multiplayer demosu evet. yayınlandı. İlk başta da oyun kötü olmuş. Karakteri ısınamadım. Oynamam falan diyordum. Sonradan bir oynanır mı acaba dedim. Gerçekten ya,
herhalde
o multiplayer demosu ilgimi çekti.
Önceki oyundaki o ilgiyi alakayı bir kırmaya çalışıyorlar. Farklı bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bakacağız. Dediğim gibi çok fazla oyundan çok fazla sürekli videolar geliyor. Hepsini ana sayfamızdaki Gamescom sekmesine tıklayarak oradan bütün Gamescom gelişmelerini ve BSC özel videoları da takip edebilirsiniz diyerek ben oyun haberlerini noktalayayım.
Evet, oyun haberleriyle birlikte de ikisi birin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.